Merhaba, ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilitenin bu bölümünde sizlere İspanya'dan, Barcelona'dan, Mobil Dünya Kongresi'nden sesleniyoruz. Burada çok sayıda yeni ürün tanıtıldı, çok sayıda yeni teknolojinin gösterimi yapıldı. Yani kısacası yine sizleri dop dolu bir bölüm bekliyor. Pek çok konumuz var ama öncesinde sizlere seslendiğimiz standdan, Nokia'dan bahsedelim. Çünkü Nokia cephesinde çok sayıda ürün tanıtıldı. Lumia serisinde yeni modeller eklendi. Aynı zamanda 15 liralık Avrupa etiket fiyatına sahip. Burada Avrupa'nın altını çiziyoruz çünkü bu telefon Türkiye'de neredeyse Türk lirası olarak 5 kat daha pahalıya satılacak. 105 adına bir ekonomik ucuz telefon lansmanı gerçekleştirildi. İstersen önce Lumia 720'den başlayalım Ender. Lumia 720, hani Lumia ailesinin aslında piyasaya çıkması gereken telefon olarak da gösterilebilir. Hem çünkü çok ince, hem tasarımı çok güzel, hem de Windows Phone 8 işletim sisteminin tüm özelliklerini içerisinde barındırıyor.
Evet, şimdi herde premium, yani üst seviye bir telefon yapmak için bugün gereken kriterlere baktığımızda bunun başında hani iyi bir donanım, iyi bir ekran ve ekstradan ince bir telefon olması ve hafif bir telefon olması hani gösteren kriterlerin arasında yer alıyor. Hani Lumia 920'ye baktığımızda hani Microsoft'un zaten çizdiği standartlar çerçevesinde bir donanıma sahipti. 720p 4.5 inçlik güzel bir ekrana sahipti. Tamam, bu konuda okey. Ama ağırlık ve boyut, yani kalınlık olarak baktığımızda ise telefon pek çok kişiden eleştiri almıştı.
Çok güzel görünüyordu ama kalınlık ve ağırlık eleştirim oklarının hedefi haline gelmişti.
Tabii ki, yani sonuçta insanların alışmadığı bir boyut, kalınlıktan bahsediyorum tabii boyut olarak. Ve ağırlık sonuçta karşılarına çıktı bir anda. Şu an baktığımızda akıllı üst seviye telefonların 120-125 gram civarında seyrettiklerini.
Modeline göre 130-140 gramlık alternatiflerinin olduğunu.
120-140 gram bandında seyrettiğini söyleyebiliriz. Ağırlık, kalınlık olarak da artık 8 mm'nin altına inen cihazlar var. 8 ile 9 mm arasındaki kalınlıklar hani bugün üst seviye telefonların, üst seviye cihazların kabul edilebilir veya en azından kullanıcıların beklentisi oldu. Kalınlık seviyeleri haline geldi. Lumia'ya baktığımızda ise bir tarafta hem kalınlık anlamında hem de ağırlık anlamında bu standartların çok dışına çıktı. O yüzden birçok kişi haklı olarak bu telefonları günlük hayatlarında kullanmadan sırf bu özelliklerine bakarak hani dahil etmek istemediler. Lumia 720 ise bu özelliklerin tamamen kırpıştırılmış, üzerinde çok daha fazla çalışılmış, emek harcanmış, tasarlanmış, çok daha güzel bir alternatif olarak karşımıza çıktı.
Evet, Lumia 720 yine Qualcomm'un Snapdragon işlemcisini kullanıyor. Bilgisayarında bir işlemciye sahip. Ekran yine farklı eldivenle ya da çeşitli ekipmanlarla kullanıma müsait. Ultra hassas bir ekranı var. Zaten Clear Black teknolojisine sahip olduğu için parlaklık anlamında da sınıfının en iyileri arasında gösterilebilir. Windows Phone 8 işletim sistemi ve Nokia'nın bu işletim sistemi için geliştirmiş olduğu tüm yazılımları da üzerinde barındırıyor. Dediğimiz gibi tasarım anlamında Nokia'nın şu ana kadar belki de yapmış olduğu en iyi Lumia telefon olarak gösterilebilir. Kırmızı, sarı, mavi gibi pek çok renk alternatifini de üzerinde barındıracak. Lumia tabi Lumia 720'nin Türkiye satış fiyatını açıklamadılar ancak biz herhalde 1000 liranın çok az altında bir fiyat, yani 950 bin lira seviyesinde bir fiyatla bekleyebiliriz. Çünkü zaten 820 ile 920 arasında ya da 820'den 920'ye geçişteki boşluğu düşünürsek eğer böyle bir fiyatlandırmaya gidilmesi de muhtemel, hatta 620 de 820'yi dikkate aldığımızda iki telefon arasındaki fiyatlandırmanın ortasında Lumia 720'nin eklenebileceğini söyleyebiliriz. Lumia 520'den de kısaca bahsedelim. Lumia 520 Nokia'nın ekonomik telefonu, hatta Türkiye'ye gelecek en ucuz Windows Phone 8 telefonu olacak. Lumia 620'nin de daha ucuz bir versiyonu. Ama işin ilginç yanı, Lumia 520, Lumia 620'den çok daha güzel görünen bir telefon.
Evet, donanım olarak zaten çok benzer yapılara sahip olduğunu görmekteyiz. Aslında kapakları yine değişiyor. 620'den çok farkı yok. Ama tasarım anlamında çizgilerinin değiştiğini görmekteyiz. Belki de hani üretim noktasında Nokia'ya avantajlar sağlayan bazı yeni üretim modellerini de seçmiş, kullanmış olabilirler. O yüzden Nokia 520'yi 620'nin benim tahminimce 100-150 lira gibi daha bir alt bandına yerleştirecek ve böylece herkes için Windows Phone 8 sloganında hayata geçirmiş olacaklar. Çünkü Windows Phone 8 hala birçok insan için yeni bir platform ve
pahalı bir platform aslında.
Evet. Ciddi bir paralar verip hani bu platformu denemekten çekinebiliyorlar haklı olarak. Sonuçta ne çıkacağını, günlük kullanım senaryolarına, onların kendi kullanım tarzlarına uyup uymayacaklarını bilmedikleri için çok büyük risklerde, mali risklerde almak istemiyorlar. Lumia 520 zaten Windows Phone 8'in yapısına yapısından dolayı çok hızlı, çok seri, güzel çalışan bir telefon ve Windows 18 tecrübesini kullanıcılara rahatlıkla güzel bir şekilde uygun fiyata sunacak.
Evet, şu an gördüğünüz gibi Microsoft'un Windows 18 işletim sistemine en çok sahip çıkan üretici Nokia. Zaten tüm geleceğini de bu platform üzerine kurgulamış durumda. Her fiyat segmenti için Nokia'da bir Windows 18 telefon olmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Nokia 105'e gelelim istersen. Nokia 105 çok standart bir telefon. Temel amacı insanları alo dedirtmek olan bir telefon. Çünkü ekstra akıllı telefon fonksiyonları, internet bağlantısı, gelişmiş çoklu ortam yeteneklerini bu telefondan beklemeyin. Ama 15 Euro'luk etiket fiyatına rağmen son derece şık görünen bir telefon. Renkli ekranı var. Üzerinde radyosu var. Çeşitli oyunlar oynayabiliyorsunuz. Özellikle yurt dışına giderken, yurt dışına gittiğim ülkede oranın bir hattını alayım, onu kullanayım. Ya da kendi ülkenizde gezerken hani akıllı telefonun pili bitmesin, şarj bitmesin, ikinci hattım olarak, ikinci telefonum olarak da bu cihazı kullanayım diyenler için çok iyi bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, zaten 15 Euro fiyat etiketine sahip olduğu için en azından Avrupa için konuşuyoruz. Birçok yerde alternatif telefon olarak kullanılabilir. Hani kampa giderseniz koyarsınız, çünkü pil ömrü çok uzun bir pil ömrü sunuyor kullanıcılara. Bir ay gibi bir bekleme durumunda pil ömrü var zaten. Hı hı. Aracınızın içine yedek telefon olarak koyabilirsiniz. Yani ikinci bir telefonun ihtiyacı olabileceği düşündüğünüz her noktaya Nokia 105'i çok maddi açıdan sizleri bir sıkıntıya sokmayacak şekilde yerleştirebilmeniz mümkün. Ama Avrupa için maalesef bu durum geçerli. Çünkü ülkemizin kanunları ve vergilendirme sistemi bu konuda biraz adaletsiz davranıyor.
Evet, ve maalesef.
Böyle uygun fiyatlı bir telefonu bile standart Avrupa'ya göre çok daha yüksek fiyatlarla sahip olabiliriz.
Hatta şöyle söyleyeyim, bu telefonun Avrupa fiyatı 15 Euro. Evet. Artı belki vergiler gelebilir belli ülkelerde. Türkiye'de ise sadece 100 lira ÖTV vergisi var.
Maalesef.
Bu 100 liralık vergi telefonun modeli, cinsi, cismi, özelliği fark etmeksizin her telefondan alınan bir vergi. Yani Avrupa'da cihazın toplam bedelinin neredeyse iki katı kadar bir fiyatı biz sadece vergi olarak alıyoruz. Üstüne tabii cihazın kendi maliyeti, KDV'si, bir takım ekstra kar oranları eklendiğinde bu telefonun 160-170 lira gibi fiyatla Türkiye'ye gelmesi kuvvetle muhtemel.
Evet, maalesef bizim vergi sistemimizde böyle anlamsızlıklar, saçmalık diyeceğim ama adaletsizlikler mevcut. Belli bir fiyat bandına kadar olan telefonlardan, yanlış bilmiyorsam 300 veya 400 lira olması lazım. Marka modeli ve satış fiyatı ne olursa olsun 100 liralık vergi alıyorlar. Daha üst telefondan ÖTV alıyorlar. Daha üst modellerden daha fazla alıyorlar. Şimdi 15 liraya satılan bir telefon ki üretici bundan kar edebiliyor. Bizim hükümetimiz sadece bu telefon mu? Evet, telefon 100 lira ÖTV. Onun üstüne de bir de 118 KDV koyup bir de hani bayi karlarını son kullanıcıya ulaşmadan önceki masrafları eklediğimizde 150, 160, 170 gibi lira gibi anlamsız ve bu telefonu hakikaten anlamlı kılan özelliğinin kaybetmesine yol açıyorlar.
Kaldı ki hani biz ne Avrupa'nın ne de dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi değiliz ama en çok vergi ödeyen ülkelerinden bir tanesiyiz. Bugün bir araba alıyorsunuz, 50 bin liralık arabanın faturasına bakıyorsunuz, bunun yaklaşık 20-30 milyarının vergi olarak gittiğini görüyoruz. Bunlar üzücü durumlar. Umarız devlet babamız ilerisi için daha adil, daha herkesin verebileceği seviyelerde vergilendirme sistemine geçerek belki de hani insanların farklı ihtiyaçlarına ya da farklı kriterlere göz önünde olarak bir vergilendirme sistemine geçerek insanların teknolojiye daha hızlı adapte olmasını, daha fazla sayıda, belki de daha fazla alışverişe teşvik etmesini sağlar. Bu sayede hem ülkemiz kalkınır hem de dünya devi şirketlerin ülkemize daha hızlı gelmesini ya da çok sayıda popüler ürün daha hızlı bir şekilde pazarımıza giriş yapmasını da önünü atmış olurlar diyerek diğer haberimize geçelim. Evet, Nokia haberini geride bıraktıktan sonra mobilitede ikinci haberimiz, İspanya'dan yayınlanan mobilitedeki ikinci haberimiz Qualcomm tarafından olacak. Qualcomm biliyorsunuz Snapdragon işlemci ailesini geçtiğimiz haftalarda güncelledi. Ve seriye önce 600 ve 800 isimli yüksek performans modelleri, daha sonra da 200 ve 400 isimli daha ekonomik işlemci alternatiflerini ekledi. Snapdragon 600 işlemcisini kullanan çeşitli cihazların tanıtımı yapıldı. Burada da bazı cihazlar var. Örneğin HTC One olsun ya da ZTE'nin Grand Memo gibi çeşitli marka ve modellere ait Snapdragon 600 işlemcili telefonlar var. Ancak 800'ü biz görmedik, Snapdragon 800'ü. Hatta genel olarak bu durum karşısındaki yorumumuz, acaba bu işlemci akıllı telefonlardan ziyade tabletler için mi olacak sorusu geldi aklımıza. Fakat biz burada Qualcomm standında Snapdragon 800'ü kullanma şansı yakaladık. Snapdragon 800 işlemcisine sahip Full HD çözünürlükteki tabletlerde oyun oynadık. Bu deneyimimizden bahsedeceğiz ama istersen kısaca Snapdragon 800'ün teknik özelliklerinden bahsedeyim. Çünkü hem işlemci mimarisi anlamında hem de grafik mimarisi anlamında Snapdragon ailesinin diğer modellerine nazaran bazı farklar içeriyor.
Evet, Snapdragon ailesinin yeni 600 ve 800 üyesine baktığımızda Create mimarisinin devam edildiğini ve optimize edildiğini görüyoruz. Bu sayede saat frekansları da o 1.5 GHz bandından 1.7-1.8 hani cihazına göre 2 GHz üzerine kadar çıkabildiğini görmekteyiz özellikle 800 modelinde. GPU tarafında ise 600 modelinde yine Adreno 320'yi görmekteyiz ama hızlaştırılmış, daha yüksek bir saat frekansında çalışan modeli var. O yüzden performansı daha yüksek. 800'de ise Adreno 320'ye kıyasla çok daha yüksek performans olan 330'u görmekteyiz. 330 hem içerisindeki işlem birimleri olarak hem de saat frekansı olarak daha yüksek hızlarda çalıştığı için şu anki Adreno 320'den %50-%60'a uygulamasına ve yerine göre daha yüksek grafik performansı gösterebiliyor. Yani bu grafik performansı zaten daha çok Full HD ekranlı cihazlar için tabletler ve akıllı telefonların artık çünkü mevcut Adreno grafik çözümleriyle yüksek çözünürlüklü özellikle grafik tabanlı oyunlarda geri kaldığı anlaşılmasının ardından özellikle grafik birimine ekstradan bir ilgi gösterilmiş olduğunu görmekteyiz. Biz Snapdragon 800'ü mecburen bir tablet üzerinde denemek zorunda kaldık. O Full HD çözünürlükteydi ve oyun performansı konusunda aslında Snapdragon 600'ün bile yer yer tekleri yerlerde biz çalıştırdığımız oyunlarda herhangi bir akıcılıkta problem yaşamadık.
Evet, yani bugün piyasada Full HD çözünürlüğe sahip çeşitli akıllı telefonların kullanıcılarla buluşmaya başladığını görmek. Örneğin Sony'nin Xperia Z modeli yakın zamanda Mart ayının ortalarına doğru ülkemize de girmiş olacak. Diğer taraftan HTC'nin One modeli var. Pek çok farklı üretici de Full HD çözünürlükteki akıllı telefonunu piyasaya sürmek için geri sayıma başlamış durumda. Ancak şöyle bir gerçek var. Özellikle Xperia Z'nin sahip olduğu Snapdragon S4 Pro işlemcisindeki Adreno 320 grafik birimi Full HD dönemi için tasarlanmış bir grafik birimi olmadığı için pek çok oyunda takılmalara ya da kare atlamalarına neden olabiliyordu. Hatta biz bunu Sony Xperia Z'ye incelememize söylediğimizde bazı hani Sony'ye daha yakın ya da Sony'ye ilgi duyan bazı okuyucularımızdan da eleştiri almıştık. Ancak bugün gelen nokta itibariyle biz burada da farklı cihazlarda testler yaptık. Maalesef Adreno 320 Full HD çözünürlüğü beslemeye yeten bir grafik birimi değil.
720p'nin grafik birimi diyebiliriz.
Evet, 720p'nin grafik birimi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Snapdragon 800 600'de değil, Snapdragon 800 Full HD çözünürlükte inanılmaz bir oyun deneyimi yaşatıyor. Hatta hakikaten Qualcomm belki de bu sefer vaat ettiğini yapmış ve konsol seviyesine yani günümüzün 5 yıllık konsolları diyeyim, 6 yıllık konsolları seviyesine grafik performansı sunabiliyor. Şu an zaten ekranlarınıza geliyor. Biz Need for Speed Most Wanted oynadık, Asphalt 7 oynadık, Modern Combat 4 oynadık. Hepsinde muazzam akıcı, inanılmaz performans sergileyen bir deneyim yaşadığımızı söyleyebiliriz.
Evet, hiçbir takılma yaşamadık.
Hiçbir takılma yaşamadık. Adreno 330 grafik birimi. Adreno 320'ye ve Adreno 320'nin Snapdragon 600 işlemcisindeki frekansı artırılmış versiyonlarına göre sadece daha yüksek frekans değil aynı zamanda grafik işlemci mimarisi açısından da bazı optimizasyonlar içerdiği bazı geliştirmelere sahip olduğu için çok daha yüksek performans sunuyor. Yani ben çok heyecanlandım Snapdragon 800 ile ilgili olarak. Şu soruyu da sorduk. Snapdragon 800'ü kullanacak cihazlar ne zaman gelecek? Bu işlemciyi kullanan hem akıllı telefonlar ve tabletler yaz aylarında piyasaya girmiş olacak.
Yılın ikinci yarısında olacak. Ama benim aklımda açıkçası şöyle bir soru işareti oluşmadı değil. Şu anki Snapdragon çözümlerine S4 mimarisine baktığımızda hem S4 Pro yani AP8064 olsun hem de Snapdragon 600 ısınıyor.
Evet.
Yani üstüne yüklendiği anda ısınıyor. Bugün hatta Qualcomm Usta'nda denediğimiz Oppo Find 5 ve Xiaomi Mi2'da
hani
S4 Pro taşıyan cihazlar ısınıyorlar. Biz orada üstüne basa basa sorduk görevliye. Snapdragon 800 akıllı telefonlarda görebilecek miyiz sadece tablet odaklı bir işlemci olarak? O da kesinlikle telefonlarda görebileceksiniz dedi ama büyük ihtimalle benim...
Isınan telefonlarda göreceğiz yani.
Isınan telefonlarda göreceğiz ve belki de tablet versiyonuyla akıllı telefon versiyonu arasında saat frekansı konusunda bazı limitlemelere, kısıtlamalara gidecekler. Çünkü mimari olarak her ne kadar 28 nanometre olsa optimizasyonlara sahip olsa da hani o silikon büyüdükçe ve üstüne binen yük arttıkça ister istemez ortaya yaydığı ısı da artıyor ve herhangi bir soğutma sistemi olmayan bu cihazlarda bu ısıyı dağıtmakta belli bir noktadan sonra problem olabiliyor.
Tabii bu noktada yüksek performanslı işlem çekirdekleri için ARM Little Big verdiği platforma sahip. Burada 4 tane ya da 2 tane Cortex A15, 2 tane de ya da 4 tane Cortex A7 çekirdeği bir araya getirerek daha yüksek performans ve daha yüksek enerji verimliliği sunabiliyorsunuz. Ancak Qualcomm bu tasarıma çok benimsemiş bir firma değil. Daha çok asenkron çekirdek tasarımı ile ilgileniyorlar. Bu tasarım anlayışı çerçevesinde yük altındaki çekirdek en yüksek performansa çalışırken diğer çekirdekler ise uyku durumunda oluyor. Hatta kapat olarak pilonun noktasında avantaj sağlanması hedefleniyor. Ancak hani sonucunda modern uygulamalara baktığımızda yine de Qualcomm Snapdragon çözümlerinin asenkron tasarıma rağmen çalıştığını görmekteyiz. Büyük bir ihtimalle tablet versiyonları daha yüksek frekanslı, akıllı telefon versiyonları ise daha düşük megahertzlerden çalışarak ısınmaya karşı bir önlem olacak. Alınmış olacak gibi görünüyor Qualcomm tarafından. Heyecanla bekliyoruz. Umarız yaz aylarında bu cihazlar çıkar. Biz de deneme şansı yakalar. Zaten deneyimlerimizi size aktarırız. Ki büyük bir ihtimalle IFA fuarına doğru yani Eylül ayında yapacak fuarda da bu cihazların akınına da uğrayabiliriz diyerek sıradaki haberimize geçelim isterseniz. Huawei de burada yeni telefonları tanıttı. Huawei tarafında da bir sürü telefon var. Altı çizilen telefonlar var. Kısaca onlara da değineyim isterseniz. Burada bizim üzerinde duracağımız telefonlar Ascent Mate, Ascent D2 olacak. Aynı zamanda bir de P2 modeli var. Onu kısaca deneyeceğiz çünkü Huawei'nin iddialı olduğu, sert açıklamalar yaptığı bir telefonu. Önce Mate'den bahsedeyim. 6.1 inç büyüklüğünde bir telefon. 720p çözümde, yani Full HD telefon değil. Ekranın büyüklüğüne bakarak aldanmamak gerekiyor. Üzerinde yine Huawei'nin kendi geliştirdiği 4 çekirdekli bir işlemci var. Ben şunu söyleyeyim. Bir süredir Galaxy Note 2 kullanıyorum. Yani Galaxy Note 2'nin yanına koyduğumda Ascent Mate'i, hani evet 5.5 inçten 6.1 inçe geçirmemize 0.6 inçlik bir artış, yani neredeyse yarım inçlik bir artış varmış gibi görünüyor ama fiziksel anlamda çok daha büyük bir cihaza karşı karşıyayız. Yani Ascent Mate neredeyse bir Nexus 7 izlenimi verdi bana.
Evet, zaten o benzer bir geçişi, 0.2, 0.3 bu boyutları hani göze ve kulağa farklı gelse de, ufak gelse de cihazları yan yana koyduğunuzda çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Birinci nesil notla ikinci nesil notu yan yana koyduğunuzda bile hani farkı bariz bir şekilde görebilmek mümkün. Kaldı ki 6.1'lik Ascent Mate Note 2'nin yanında hani tepsi kadar kalıyor diyebiliriz. Şimdi bu boyutta bir telefonu, yani telefon diyorum ama tablet mi desem artık, tablet mi desek bilemiyoruz.
Valla Huawei telefon diyor.
Huawei telefon diyor. Biz hani bir deneme şansı bulduk, kulağımıza götürdük, elimize aldık, kucağımıza aldık, farklı kullanım senaryolarını hani simüle etmeye çalıştık ve hani günlük kullanım sırasında
çok elverişli değil.
Bugün hani her türlü ortamda bulunabiliyorsunuz. Otobüste olabiliyorsunuz, metroda olabiliyorsunuz. Hani telefon tek elinizde, telefonu bırak kullanmayı cebinizden bile çıkaramayabilirsiniz 6.1 inçlik. Hani keza suratınıza koyduğunuzda da suratınızın bir tarafı tamamen kapanmış oluyor. Yani çok büyük bir cihazda. O yüzden hani her malın illaki alıcısı vardır ama hani çok o boyutundan dolayı çok popüler bir cihaz olacağını ben tahmin etmiyorum.
Hoş, gerçi Samsung tarafında Galaxy Note 8 ile de telefon görüşmesi yapılabiliyor ama
artık hani
6.1 inç büyüklüğündeki bir telefonla örneğin hani kız arkadaşınız ya da işinizi aramak istediğinizde saatlerce telefon görüşmesi yaparsanız, hani çok sık konuşulan o dedikodu var ya, 2 saatten sonra beyin sıcak kafa sıcaklığı artmaya başlıyor tarzında, artık bu telefonlarda sadece kafa değil bütün yanak, vücut yanak bölgesinden başlayarak aşağılarda tüm vücut ısınmaya başlayabilir çünkü çok büyük telefonlar bunlar. Ama tabii her malın bir alıcısı var. Bu telefonun da boyutu itibariyle sahip olduğu bazı avantajlar var. Film izlemek, internette gezmek çok daha keyifli bir hale geliyor büyük ekranda. Buradan Ascent D2'ye geçelim. Ascent D2 Full HD ekrana sahip bir telefon. 5 inç büyüklüğünde bir telefon. Ve Xperia Z gibi suya ve toza karşı dayanıklı bir telefon. Yani tasarımına bakıldığında önden farklı bazı başka telefonlar, arkadan bazı başka telefonlar anımsatmıyor değil. Ancak iyi bir tasarımı var. Ekranı bence Xperia Z'den daha iyi, farklı açılardan daha yüksek görüntü performansı sunabiliyor. Ve üstüne üstlük kulaklık girişi gibi bazı bağlantı noktalarının açık
hatta
olmasına rağmen
açık olmasına rağmen
su da geçirmiyor, toza karşı dayanıklı bir telefon.
Evet, zaten Huawei'nin dediğine göre telefon üretim sırasında özel bir teknik kullanıldığı için bu soketler açık kalsa bile o soketlerin içine giren su oradan hani anakarta doğru devam etmiyor. Bence olması gereken de bu çünkü suya karşı dayanıklı bir telefon alıyorsunuz. O kulaklık üstündeki silikon parça bir miktar açık kalıyor ve oradan bir su girdi mi o telefon hiçbir anlamı kalmayabilir.
Orada tabii garanti tarafından sıkıntı yaşanacak. Evet. Hani su geçirmez telefonu, bu telefonu bozulur yapar mısın diyecekler. Bu su hakkı garanti tarafı da belki kapağı açık tutarsan tabii su geçirir, bu garanti dışında kalır tarzında bir açıklama da yapabilir. Yani orası başka karışık.
Evet, o konuda biraz hassas davranmak gerek. Hani Xperia Z'ye su altında özellikle kullanılacaksa, yağmur altında kullanılacaksa bu tarz şeylere dikkat etmeli. Ama Ascent D2'de böyle bir sıkıntı yok. Hani o soketlerin içine dolan suyu da hani telefon eğerek, sağa sola çevirerek veya biraz sallayarak içlerinden çıkarabilirsiniz. Ama tabii ki hani o soketlerin içi ıslakken herhangi bir soket, kulaklık olsun, mikro USB olsun, şarj olsun, bunları da bağlamamak gerek. Çünkü kısa devre durumu oluşabilir. Ama genel anlamda bence düşünce, yani mantıklı olmalı. Yani bir telefon bir yerlerine, herhangi bir ürünün bugün etrafını yeterince yalıtıp kapatırsanız o da su geçirmez olur. Sonuçta ön tarafı cam, arka tarafı cam, yan tarafta da silikon. Önemli olan bence böyle gündelik hayatı zorlaşmayacak şekilde telefonlara ekstra fonksiyonlar eklemek, onu da D2'de görmek
lazım. Şunu söyleyeyim, hani suya ve toza karşı dayanıklı bir telefon yapıp kullanırken şuna dikkat edin demek çok doğru değil. Hani sonucunda o kapak plastik parçaları kasaya bağlı olduğu için kırılabilir, kopabilirdi. Dolayısıyla hani bunlar açıkken suya karşı dayanıklı bir telefon yapmak daha doğru bir anlayış gibi geliyor. Zira telefon hiçbir şekilde zaten su geçirmiyor. Yağmur altında konuşuyoruz bile. Suyla ilgili herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Çok kısaca P2'den de bahsedeyim. P2, P1'in güncellenmiş versiyonu olarak da düşünülebilir. Tasarım anlamında son derece şık bir telefon. Aynı zamanda Huawei tarafından dünyanın en hızlı 4G LTE telefonu olarak da gösteriliyor. Bu iddialı bir açıklama. Tartışmaya da açık çünkü Qualcomm tarafı diyor ki bizdeki radyo işlemcisi dünyanın en hızlı 4G LTE bağlantı sağlıyor. Şimdi Xiaomi de diyor ki bizim i500 işlemcimiz en yüksek 4G LTE performansını sunuyor. Intel'in sahip olduğu radyo işlemcileri var. Ama günün sonunda 4 çekirdekli işlemcisi, yüksek çözünürlüklü ekranı ve sahip olduğu tasarım detayları itibariyle Ascent P2'nin de dikkat çekici bir telefon olduğunu belirterek AMD'ye geçelim istersen. AMD de burada önemli açıklamalar yaptı. benim AMD tarafında en çok ilgimi çeken şey turboda kadını verdikleri yeni teknoloji oldu. Bu teknoloji vasıtasıyla tablet bilgisayarları artık çok daha efektif bir şekilde kullanabiliyoruz. Hani bugün piyasada örneğin Samsung Active Smart PC Pro'nun bir klavyesi var ama sadece klavye, içinde pil yok. Asus Transform Prime ailesinde klavye var, bunun pilli versiyonları var, pilsiz versiyonları var. AMD tarafı ise bunu x86 cephesine biraz daha ileri götürmüş. Bu klavyenin içerisinde pil koymanın yanında ikinci bir grafik çipiyle birlikte bir de aktif soğutma ünitesi yerleştirilebiliyor. Bu sayede tablet bilgisayarı var olan potansiyelin üzerine çıkartarak daha yüksek performans elde edilecek şekilde de kullanabiliyoruz.
Evet, bu güzel bir düşünce. Bakalım pratikte uygulaması nasıl olacak, çünkü bizim gördüğümüz cihazlar maalesef demo cihazlarıydı ve tam anlamıyla fonksiyonel değillerdi. Yaptığına baktığımızda zaten alt ünitenin diğer bu şereflerinden, rakiplerinden biraz daha kalın ve iri olduğunu görmekteyiz. Çünkü içerisinde sabit sistem barındırıyor, daha fazla giriş çıkış bağlantıları barındırıyor. Bunun yanında işte USB, senin dediğin ikinci grafik birimini opsiyonel olarak barındırabiliyor ve soğutma sistemi olarak tablete destek, yardımcı oluyor. Bütün bunların hepsini tabii ki paketlemek, aynı çatı altında toplamak ister istemez klavyenin boyutunu biraz kalınlaştırıyor. Zaten x86 tabletler şu anki ARM rakiplerine kıyasla daha kalınlar, evet, soğutma sistemi gerektirdiğinden. Yani tam anlamıyla bu sistem birleşip kapandığında şu anki hani ultrabooklar değil, şu anki dizüstü bilgisayarlara aslında yarışır bir kalınlığa ulaşmış oluyorlar ama en azından ihtiyacınız olmadığınız özellikleri de geride bırakabiliyorsunuz. Tam bunların arasında ne vardır? O an 500 GB'lık sabit diske ihtiyacınız yoktur. İçerisindeki 16-32 artık kaç GB'lık depolama alanıysa onunla idare edebilecek duruma gelirsiniz. Hemen kapatırsınız, sökersiniz, birbirinden ayırırsınız, dışarıdaki işinizi halledersiniz. Halleder. Eve geldiğinizde tekrar ünitesine bağlayıp yüksek performanslı kullanabilirsiniz. Grafik performans üstüne de çok AMD bu sistemlerin duruyor. Çünkü aktif içerisindeki soğutma sistemi klavyenin altından çektiği havayı bir de özel kanallardan tekrar tablet içine gönderdiği için aslında iki farklı soğutma sistemi veya aynı soğutma sisteminin ekstra soğutucu modu gibi bir durum söz konusu oluyor ve bu sayede de aslında AMD iş istasyonu, pardon, dock, yani alt istasyon bağlı olduğu zaman CPU ve GPU'yu daha yüksek frekanslarda çalıştırabiliyor.
Aslında burada yapılan şu, var olan işlemci tablet açık haldeyken olduğundan daha düşük performansla çalıştırılıyor. Tablet istasyona bağlandığında ise asıl performans ortaya çıkıyor. Isınmaya karşı da tabletin istasyondaki fan devreye girerek tabletin her zaman serin çalışmasını sağlayabiliyor. AMD'nin böyle iddialı platformlarla görmek güzel. Umarız bunlar demo cihazların ötesine geçerek pazarda giriş yaparlar deyip başka bir haberimize geçelim. Ama geçmeden önce iki noktanın altını çizelim. Birincisi, biz şu an Nokia standından çekiyoruz bu videoyu. Arkamızda tabii bir fon müziği var. Umarız bu sizi rahatsız etmiyordur. Belki de umuyoruz ki hoşunuza da gidiyordur. Şu an ne kadar videoya yansı emin değilim ama. İkincisi de şu an bu videoyu çektiğimiz kameranın arkasında bir sandık var, kutu var. Burada Nokia mühendislerinin kendilerinin ördüğü, kendilerinin dokuduğu özel çoraplar var. Bu çoraplardan çok veriyorlar katılımcılara. Dolayısıyla sürekli arkadan gelip geçenler var. Arada belki masaya çarpıp kamerayı da hareket ettirebilirler. Onun için de şimdiden özür diliyoruz diyerek.
Ve ayrıca şunu da ekleyelim. Stand, yani kurulma yapılı olduğu için ahşaptan yapılmış zemini ve insanlar yürüdüğü zaman da ister istemez kamerayı kurduğumuz sehpada biraz titreyebiliyor. Hani bu konuda da sizin affınıza sığınıyorum. Yani
şu an deplasmanda olduğumuz için prodüksiyon kalitemiz her zamanki stüdyo ortamının biraz altında kalabilir. Şimdiden tekrar özür dilemiş olalım diyerek bir başka tarafa geçelim. Şimdi burada çok sayıda akıllı telefon üreticisi var. Büyük oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Samsung. Samsung tabii ki Galaxy S4'ü burada tanıtmadı. Galaxy S4 için 14 Mart'ta Amerika'da yapılacak etkinliği bekleyeceğiz. Ancak burada Galaxy Note 8 Fır vardı. Bu yeni bir tablet. Galaxy Note ailesinin en yeni üyesi ve Apple tarafında iPad mini'ye karşı konumlandırılan bir cihaz. Adından da anlaşılabileceği üzere 8 inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde bir ekranı var. Hatta 720p'nin de az miktarda ötesinde 1280x800 piksellik bir ekrana sahip olduğunu görmekteyiz. Donanım bazında Galaxy Note 2'nin donanımı var. 1.6 GHz hızındaki Exynos Quad işlemcisine sahip. 2 GB bellek var. Yazılım tarafında ise Samsung'un Android dünyasındaki en son güncellemelerine sahip. S Pen kalemi artık daha efektif çalışabiliyor. Bununla birlikte bir de S Mode uygulaması var. Bu uygulama sayesinde uyumlu akıllı televizyonları Galaxy Note 8 üzerinden kontrol etmek, TV rehberlerine ulaşmak ve kanalları değiştirebilmek mümkün.
Evet, Samsung özellikle yazılım kısmını son dönemde çok ciddiye aldı ve hakikaten güzel fonksiyonlar ekledi cihazlarına. S Pen bunların başında, Galaxy Note'la beraber başlayan ve her yeni cihazda biraz daha geliştirilen kalem aslında bugün türünün en iyi örneklerinden biri olarak gösterilir. Hem hassasiyet olsun, hem sunduğu basınca duyarlı yazı olsun, cihazla senkronizasyon olsun, cihaz içerisinde sakladığınız, koyduğunuz yere ne kadar aslında en iyi bu tarz aktif kalem kullanılan ürünlerden birisi oldu. Yani birçok firmada aslında bunu şu anda benzerini yapmaya çalışıyor farklı ürünlerde. Şimdi baktığımızda Galaxy Note 8.0'a geri döndüğümüzde donanım olarak açıkçası benim aklıma gelen şey, hani Note 2'nin içerisindeki devre kartını çıkarmışlar. 8 inçlik bir Galaxy S3 yapmışlar. Hani bir köşesini onu tutturup kalınlığı içine pil doldurmuşlar. Ama işin yazılım kısmı çok farklı. Senin de dediğin gibi ekstra fonksiyonlarla, ki bu fonksiyonlar aslında şu anki belki kullanılan Galaxy Note 2'ye bile birçoğu port edilebilecek düzeyde. Sonuçta teknik altyapı aynı. Farklılaştırmışlar cihazları sonuçta. Hani rakibine iPad mini. iPad mini'ye baktığımızda şu anki iPad 2'nin birebir donanımını kullanan ve hani artık eskimeye yüz tutmuş bir cihaz olarak gösterebiliriz. Hani grafik performansı iyi olsa bile çift çekirdekli Cortex A9 yapısı
daha çok tasarımıyla ön plana çıkan bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.
512 MB'lik belleği de aslında birden fazla uygulama çalıştırmasında iPad mini'ye sıkıntı yaratan bir durum. Oyunlarda bu durum geçerli. Samsung akıllıca bir şey yaptı. Donanımı zaten güçlüydü. Fazla hani ekstra özelleştirmesine zaten gerek yoktu. Bir tek hızlı ötesi bağlantısı eklemişler televizyonları kontrol edebilmek adına. Onun dışında yazılımsal olarak da cihazı geliştirip ekstra fonksiyonlar katarak iPad mini'ye güzel bir rakip oluşturmuşlar.
Evet, Samsung Galaxy Note 8 Fır'ı tasarımı tabii tartışmaya açık. Tasarım konusu herkesin farklı bir fikri ya da farklı bir beğenisi olabilir. Ancak donanım bazında Galaxy Note 8 şu anda Android dünyasındaki en güçlü tablet olarak da gösterilebilir. Tabii ARM tabanlı işlemci kullananlar arasında, zira x86 tabanlı bazı tabletlerin olduğunu da biliyoruz. Tabii ARM tabanlı derken burada ARM tabanlı bazı işlemcilerden bahsedelim. Nvidia'nın da burada önemli bir standı vardı. Bu stand çerçevesinde Tegra 4 ile ilgili ne kadar çok kullanım alanı varsa hepsiyle ilgili demo gerçekleştirdiler. Ancak bizim şimdi üzerine duracağımız detay Tegra 4'ün performansı olacak. Nvidia burada performans değerlerini de açıkladı. Şu an ekranlarınıza zaten performans sonuçlarının içeren tablo gelmekte. Hani neredeyse her test uygulamasında, her test ürününde piyasadaki en yakın rakibinden 2 kat, 3 kat, hatta bazı noktalarda 4 kat hızlı olmayı başaran bir platform. Hani Tegra 2, Tegra 3'te o yapılan açıklamaları karşılayamayan performans, gerçek dünya performansını dikkate aldığımızda sanırım bu defa Nvidia yapmış.
Şimdi insan, sen dediğin gibi ister istemez şüpheci yaklaşıyor. Çünkü Tegra 2'de çok öyle uçar kaçar bir işlemci yaptık dediler. Telefonlar çıktı, tabletler çıktı.
Pek öyle olmadı yani, görüldü.
Yerlerde sürünüyordu. Özellikle o Tegra 2, Android 3.0, Honeycomb'la ilgili. Android'in hani bütün belki de tablet hevesini öldürdü insanlarda.
Zoom, hani o güzel tasarımına rağmen arada donanım tarafından sıkıntılar nedeniyle heba oldu.
Tegra 2'nin çelmesini yedi o noktada. Tegra 3'e baktığımızda işte grafik performansını şöyle arttırdık dediler. 4+1 çekirdek tasarımı, acayip şeyler yaptık dediler. İşte biri çok az güç tüketiyor bu çekirdeklerin dediler.
Evet.
Sonra gittiler 40 nanometreyle ürettiler. Telefonlara koydular.
Batarya, One X gibi bir telefon maalesef.
Gün ortasında pili biter hale geldi. İşte driver sorunları yaşadı. Sonra oyunlar çıkmaya başladı 720p çözünürlüklü cihazlardan.
Gücü yetmemeye başladı.
GPU yetmemeye başladı. Hani insan ister istemez şüpheci yaklaşıyor ilk başta Tegra 4'e. Çünkü biz Tegra 4'de aslında özellikle GPU tarafında Kepler mimarisine sahip yeni güncel bir donanıma sahip olacağını düşünüyorduk ama Nvidia yine Kepler, en azından açıkladığı bilgiler çerçevesinde Kepler mimarisini kullanmadığını söyledi ve daha sabit bir işletim sistemiyle altyapı hazırlamış Tegra 4 için. Ben açıkçası cihazları deneyemedim ama grafik performansı konusunda Tegra'lar her çıktığı zaman o dönemin başında o süreçte iyi performans gösteriyor. Hani belki de Tegra 4'ün grafik performansını değerlendirmek için bir 3-4 belki 5-6 ay beklemek gerekecek ki Tegra 4'ü gerçekten zorlayabilecek uygulamalar çıksın. Ama eminim ki işlemci tarafındaki performansı güçlüdür. Çünkü şu anda 4 tane saf Cortex A15 çekirdeğini kullanan en azından elimize ulaşan herhangi bir çip veya cihaz yok.
Tabii şunu da söyleyelim. Tegra 2 çıktığında Nvidia zamanlamanın avantajını kullanarak dünyanın ilk çift çekirdekli Cortex A9 işlemcisini sunmuştu.
Hitler içinden Neo motorunu çıkardılar.
Tabii Neo motorunu çıkardılar ama sonuçta ilk olduğu için Nvidia ekran kartı tarafındaki ilklerin ne kadar önemli olduğunu bilerek önemli satış rakamları yakaladı. Tegra 3 kez daha ilk 4 çekirdekli Cortex A9 işlemci olarak girdi. O da Google'un referans Android cihazlarına bile kendisine yer bularak Nvidia'nın zamanlamanın konusundaki iddiasının ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Ancak Tegra 4 ile ilgili olarak Nvidia'nın bir zamanlama avantajı yok. Rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Snapdragon 600 çıktı. 800 cihaz başına çıkacak. Diğer tarafta Samsung'un yeni nesil Exynos işlemcileri geliyor. Hatta Cortex A15'li çift çekirdekli modeli Google'un Chromebook bazı cihazlarında ve Nexus 10 tabletinde kullanılmakta hali hazırda. Ancak Nvidia Tegra 4 tabanlı cihazları yılın ikinci yarısı için hazırlamaya başlamış durumda. Doğası gereği zamanlama noktasında bir avantajı olmadığı için performans noktasında iddialı olmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Ender diğer standları gezdiği için Tegra 4'ü ben deneme şansı yakaladım. Ben Project Shield'den bir Tegra 4 tabanlı tabletlerde üstüne üstlük 4K video oynatma deneyiminde sınama şansı buldum. Hakikaten Cortex A15'in 4 tanesini bir araya getirmenin avantajını Nvidia kullanmış durumda. Grafik tarafında da 72 adet GeForce çekirdeğim. Sanırım bu defa başarmış gibi görünüyor ama tabii TG4 çıktığı zaman o dönemki rakiplerine dikkate almak gerekecek. Evet. Apple'ın A7 işlemcisi gelecek. Diğer taraftan Snapdragon 800 var. Samsung'da Exynos Octa ile 8 çekirdekli bir işlemci hazırlıyor. Hani TG4 çıktığı zaman rekabet ne olur bunu bekleyip görmek lazım ama günün sonunda Nvidia TG2 ve TG3'e göre gerçek anlamda en azından iddialarını doğrulayabilecek nitelikte bir işlemci yapmış gibi görünüyor diyerek tekrar cihazlara dönelim istersen. Burada aynı zamanda Alcatel de bazı önemli cihazlar tanıttı. Alcatel tarafında çok sayıda cihaz vardı ancak bizim en çok dikkatimizi çeken cihaz belki de dünyanın en ince akıllı telefonu olan model oldu. Çünkü bu telefon 6.45 mm kalınlığında. Hani şöyle örnek verelim. Lumia 920 yaklaşık 10.5 mm kalınlığında. Neredeyse Lumia 920'nin yarısı kadar ya da iPhone örneğin yaklaşık 7.12 mm, 7.20 mm kalınlığında bir cihaz. Yani iPhone 5'ten bile çok daha ince ama dolu bir cihaza karşı karşıyayız.
Evet, Alcatel standı çok hareketliydi. OnePlus serisi altında birçok telefon vardı. Bunların arasında dokunmatik ekranlı cihazlar vardı. QWERTY klavyeler vardı. Standart normal numaralara sahip olan cihazlar vardı. Alcatel zaten iletişim ve telekomünikasyon konusunda çok geçmiş ve köklü bir firma. Hı hı. Bu Android furyasına ilk başta kapılmadılar. Şimdi cihazlarını çıkardıklarını görüyoruz. Birçok cihaz çıkardılar. Bu cihazların da hani kendi işlerinde sınıflandığını görmek istiyoruz.
Evet.
Şu an mesela bir Scribe var. Scribe'in yanında Scribe HD var. Evet. Idol var. Idol Ultra var. Bu tarzda birçok ürün çıkardılar. Ve hani boyut olarak fiziksel anlamda birbirine benzese de cihazlar bir ekonomik versiyonunu çıkardılar. Bir de daha dolu versiyonunu çıkararak hani farklı alternatifler oluşturmuşlar. Yazılım tarafına baktığımızda cihazlarla ilgili detaylar vermeden Android standart Android arayüzüne çok yakın bir şey kullandıklarını görüyoruz. Bence bir özellikle bu Android camiasına yeni giren bir üretici için yapılabilecek en mantıklı, en akıllıca hareket olmuş. Sadece yaptıkları tek şey ikonları biraz daha böyle renkli, göze hoş gelen hareketli, cıvıl cıvıl renklerle değiştirmişler. Onun dışında Launcher dediğimiz o arayüz tamamıyla aynı. Bence de hiçbir sıkıntısı yok. Ben zaten Android'in stok arayüzünü çok seven, beğenen bir insan olarak bu renkli ikonlarla daha hoş olduğunu da söyleyebilirim. Yani telefonlar bazıları çift çekirdekli, bazıları dört çekirdekli. Yani Cortex A9, rock chip kullanan modeller var 1.5 GHz'e kadar. Altyapı olarak hani birçok insanı tatmin edebilecek cihazlar. Bazılarının bellekleri 1 GB, 2 GB bellekli modelleri var. Bu Scribe HD dediğim modelin 5 inçlik boyutuyla kalem desteği var. Yani birçok fonksiyonu aslında farklı modellerinde birleştirip kullanıcılara sunmuşlar. Idol Ultra'ya gelelim çünkü 6.45 mm'lik bir telefondan ilk başta insanlar hani özellikle üreticisi Alcatel olduğu zaman bazı özelliklerin hani kırpılmış olabileceği mi?
Zayıf bir telefon olarak düşünebilirler.
Ki bence değil, sonuçta tamamen günlük kullanım ihtiyaçlarına yetebilecek bir telefon. İçerisinde rock chip'in 1.2 GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisi var. 1 GB sistem belleği var. Hı-hı. 8 GB arka kamerası. Yanılmıyorsam 1.2 veya 2.1 megapiksel 720p çekebilen ön kamerası var. Bunun dışında 1650 mAh pili mevcut. Ve hepsini 6.42 mm'ye 45 mm'ye sığdırmışlar. Yekpare bir yapıda. Özellikle arka kapakları da değişebiliyor derken farklı renk seçenekleri mevcut. Hı hı. Yani telefonu elinize aldığınızda o arka tarafın o dandik olabileceği hissini kesinlikle yaşamıyorsunuz. Son derece malzeme kalitesi güzel. Telefonu böyle elinizde tuttuğunuzda, sıkı tuttuğunuzda aa olmuş bu sefer yapmışlar diyebiliyorsunuz gönül rahatlığıyla.
Evet, Alcatel tarafı da hareketli. Tabi burada soru işareti bu telefonlar dünya çapında piyasaya çıkar mı çıkmaz mı? Çünkü Alcatel'in ürettiği telefonlar sonucu Alcatel yeni bir üretici değil. Yıllardan bir çok sayıda telefon üretiyor ama bunlar genelde pek böyle görünmüyor, piyasada çıkmıyor, karşımıza çıkmıyor en azından. Umarız bu telefonlar çıkar çünkü farklı fiyat segmentlerine hitap edebilecek hem donanım hem de tasarım anlamında iddialı modelleri var. Şimdi buradan sonra istersen kısa kısa hızlı hızlı diğer üreticilere geçelim. İşte tarafı burada One modeli de vardı, One HD'nin yeni amiral gemisi. Biz zaten daha önce yaptığımız videolarda bu telefondan bahsettik. Tasarımla iddialı bir telefon, donanım zaten çok güçlü, çok özel bir kamerası var. Ses konusunda hem ses amplifikatöründe bazı güncellemeler var. Hem de stereo hoparlöre geçirmiş durumda. Kağıt üzerinde Android dünyasının en iyilerinden bir tanesi. Rakip olarak tabii Samsung Galaxy S4'ü beklemek gerekecek 14 Mart'ta. Yani diğer taraftan ZTE'ye bakıyoruz. Grand Memo ve Grand S'in iki tane telefon var. Grand Memo 5.7 inç büyüklüğünde bir telefon. Galaxy Note 2'nin rakibi olarak gösterilebilir. Grand S'e baktığımızda ise 5 inç büyüklüğünde bir ekranı var. Full HD çözünürlüğüne sahip bu ekran. Ama Grand S'in en büyük özelliği bence aynı Windows 18 telefonlarda olduğu gibi yekpare görünümüne rağmen farklı renk seçeneklerinin olması, yani kırmızı, sarı, yeşil, mavi gibi seçeneklere sahip olması. Tabii ZTE Çinli bir firma ve dünya çapında ses getirecek atılımlar atmak istiyor. Burada da en büyük standlardan birisine sahip. Bir de hani mankenleri dizmişler, ışıl ışıl.
Çekilişler yapıyorlar, hediyeler dağıtıyorlar.
Yarışmalar yapıyorlar.
Yani İnsanların ilgisini odağını, standlarını çekmeye başarılar.
Pek çok iş yaptılar burada. Hani başarılı oldular diyebiliriz. Ne zaman önünden geçsek hep bayağı bir kalabalığın önde toplamlı geometrisi. Tabii bunların çok kuru kalabalık. Çekirdek telefon kapar mıyım, kapmaz mıyım diye beklenti içerisinde olan kalabalık olduğunda altını çizmek gerekiyor. Diğer taraftan işlemci üreticileri var. ARM'ın Little Big platformunu kullanan 8 çekirdekli işlemciler var burada. 3 GHz çalışan işlemciler var ki bunların zaten videolarını yayınlıyor olacağız. Diğer taraftan aksesuar üreticilerinin burada olduğunu görmekteyiz. Tablet bilgisayarları yönelik çalışmalar var. Hani uzun süredir sessiz olan Motorola bile burada ama hep eski cihazlarını getirmiş maalesef. Orada da Mayıs ayında yapılacak Google'un I/O etkinliğini beklemek gerekiyor. Ya da belki Motorola'nın özel bir etkinliği de olabilir yeni telefonla ilgili olarak. Dolu dolu bir etkinlik vardı. Yani Nokia tarafı da çok renkliydi. Biz de sunum yapabileceğimiz koltukları sadece Nokia alanında bulabildiğimiz için bu çekimi de buradan yapmayı uygun gördük. Mobilitenin bu bölümünden şimdilik bu kadar diyelim. Biz mobilitede genel bir özet yapmaya çalıştık. Zaten videolarla mobilite konferansını ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. İstanbul'da görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Yeah.